Kronos Podcast.
Herkese selamlar, ben Cemre Yüker. Bu hafta Dünya Halinde Ömer Murat'la Suriye'deki son gelişmeleri konuşacağız. Ömer Bey, Türkiye seçim arifesine girerken Suriye'deki krizin yönetimi, bu kontrolsüz mülteci akımı ve bu konuda aslında uluslararası standartlara uyan hükümet politikalarının, entegrasyon süreçlerinin olmayışı bence AK Parti'yi seçmen kitlesi gözünde hayli zora sokan öncelikli hususlardan. Tabii bu bölgesel krizin ciddi bir tarihsel altyapısı da mevcut. Erdoğan barış sürecini de çoğu kez Suriye politikalarını belki de maşa ederek sekteye uğrattı. Bugün itibariyle öncelikler neler bölgede? Sizce Suriye için Erdoğan ve Esad arasındaki bir barış deklarasyonu acaba çözüm yolu olabilir mi? Ne dersiniz?
Suriye'de iktidar Türkiye'yi büyük bir tabiri caizse bataklığa batırmış durumda ve bugün bu sorunun kolay bir çözümü yok. Bunu öncelikle kabul etmemiz gerekiyor. Yani bazılarının iddia ettiği gibi bugün Esad'la barışmak da Suriye'de kolay bir çözüm üretmeyecektir. Bu demek değildir ki Esad'la iletişim kanallarının açılması, görüşülmesi yanlıştır değil, ama burada da şöyle bir şey var. İktidarın şöyle bir huyu var diyelim. Önce ilişkileri bozuyor. Mesela Mısır'la, Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, İsrail'le. Yani bu ilişkileri bozan bu iktidardı. Daha önceki iktidar değildi. Daha sonra da kendisi bu ülkelerle ilişkileri normalleştirmek için girişimlerde bulunmaya başlıyor. Sonra da bu normalleşmeyi bir başarı hikayesi olarak lanse etmeye çalışıyor. Aslında şimdi burada da öyle bir durum söz konusu. Yani Suriye'de Esad rejiminin devirmeyi hedefleyen, bu çerçevede oradaki muhaliflere destek veren ve oraya tam böyle Türkiye'yi cüssesiyle sokan, daha sonra ordusuyla sokan Erdoğan'dı. Ve yani orada Türkiye açık bir hedef belirledi. Esad rejimi, katil Esad devrilecek ve yerine daha demokratik, daha o ülkenin yapısını daha fazla temsil eden, insan yapısını daha fazla temsil eden, bu da tabii ki Sünni Araplar çoğunluklu olduğu için Sünni Arapların daha fazla temsil edildiği bir rejim kurulacaktı. Fakat bunu başaramadılar. Yani bunun yanlış bir strateji olduğu başından belliydi. Yani Türkiye'nin şu an tüm dünyadaki belli başlı ülkelerin bir şekilde ilgilendiği, bir parçası olduğu, Orta Doğu'nun böyle at meydanı olan, merkezi olan bir ülkede tek başına at koşturmasına kimsenin müsaade etmeyeceği çok belliydi. Aslında Erdoğan, Türkiye'nin desteklemiş olduğu Suriye'deki muhalif güçlerin Halep'ten çıkartılmasını sağlayarak o dönemde, yani 2016'da, aslında fiilen Esad rejiminin yenme hedefinde yenildiğini, yani bu hedefin artık mümkün olmadığını kabul etmişti. Bugün yani Esad rejimiyle görüşüldüğünün açıklanması, daha üst düzey görüşmeler yapılabileceğine ilişkin işaretler verilmesi, bu fiili durumun aslında resmiyete dökülüp dökülmeyeceğine ilişkin tartışmalar. Yani bunu da aslında o kadar da Suriye'deki sağdaki durumu çok dramatik bir şekilde değiştireceğini beklememek gerekir diye düşünüyorum ben.
Söylediğiniz tarz sanıyorum Türk diplomasi tarzını çok güzel özetlemiş oldu. Yani öncelikle açık kapıların bırakılıp daha sonrasında yine kapalı kapılar ardında öncelikli konuşmaların devam etmesi. Keza önceki yayınlarımızda da farklı bölgesel krizleri konuşurken Türk heyetlerinin, Türk diplomatik heyetlerinin genelde aynı tarzda krizleri yönettiğini görüyoruz zannedersem, değil mi?
Burada sıkıntı şu, Türkiye'nin, yani daha doğrusu Erdoğan rejiminin uzun vadeli ürettiği siyasetler yok. Siyasetler iki bölüm var ya, çok kısa vadeli veya iç siyasete bakan boyutları var. Erdoğan'ın Suriye siyaseti iç siyasetiyle baş başa giden. Yani Erdoğan'ın Suriye siyasetini anlayabilmek için mutlaka aynı dönemde Türkiye'de hangi seçimin olduğu, Türkiye'de iç siyasette Erdoğan'ın kimlerle hangi koalisyonlar içerisinde olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Ve şimdi bugün Türkiye tekrar yeni bir seçim sattım haline giriyor. Girdi daha doğrusu. Şimdi böyle bir ortamda şurası çok açık. Erdoğan Suriye'de sınırlı da olsa YPG'ye yönelik bir operasyon arzuluyor. Ve bunu böyle bir başarılı bir operasyon olarak lanse edeceği, Suriye'de tırnak içerisinde YPG tehdidinin büyük ölçüde yerletildiği gibi bir hava vereceği, öte yandan seçim öncesinde HDP'ye yönelik gerçekleşmesi muhtemel olan baskının, artacak olan baskının veya HDP'nin kapatılması için uygun bir zemin oluşturmasını sağlaması. Böyle değişik nedenlerden ötürü bir operasyona ihtiyaç duyuyor Suriye'de. Ama Suriye'de şu an yapı böyle bir operasyona müsaade etmiyor. Yani orada çok kırılgan bir yapı var ve oradaki şu anki bu ateşkesin, şu anki statükonun dağılması demek beklenmedik neticelere yol açabilir ve şu an oradaki ülkelerin hiçbiri bunu arzu etmiyor. Şimdi orada kimler var? Yani Suriye'deki durumun ne kadar karışık olduğunu birazcık hatırlayalım. Orada Rusya var, İran var. Onun dışında içeride Esad rejimi var. İdlib'de Heyet Tahrir Şam adlı böyle aşırılıkçı bir örgütlenme var orada kontrol altında. Onun dışında Türkiye'nin, Türk ordusunun operasyonlarıyla kontrolü altına aldığı sınır bölgelerinde Suriye Milli Ordusu adlı gene böyle 30-40 bin askerden oluşan ayrı bir oluşum var. Ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri var. Yani bu kadar ve bunun dışında bir IŞİD var. IŞİD de hala faal halde. Orada hala faaliyetlerini yürütüyor. Daha da bitmedi bakın, bu kadar ülke saydık, daha bitmedi. ABD var. Yani orada bin kadar askeriyle YPG'nin IŞİD'e yönelik operasyonlarını da birlikte hareket ediyorlar. Hala bitmedi. İsrail var. İsrail, İran'ın Esad rejimi nezdinde çok fazla etkinlik kazanmasından rahatsız ve orada bunu engellemek üzere sık sık hava saldırılarında buluyor. Belirli hedefleri vuruyor. Şimdi böyle bir coğrafyaya böyle sizin böyle paldır küldür girmeniz çok mümkün değil. Şimdi Erdoğan da burada ya ben bir operasyon yapmak istiyorum diye bir izin koparmaya çalışıyor. Rusya ve İran da ona işte Esad'la bu işi koordine ederek, anlaşarak yapmaya çalış diye ona telkinlerde, teşvikte bulunuyorlar. Bu Rusya ve İran'ın siyaseti bakımından anlaşılabilir bir tavır. Neden? Şimdi eğer Erdoğan Esad'la bir orta yol bulup da YPG'ye yönelik, yani bunu YPG diyorum çünkü SDG Türkiye'de çok bilinmiyor. Yani Suriye Demokratik Güçleri. Aslında burada onlar şu an daha çok Suriye Demokratik Güçleri olarak kendini ifade ediyorlar ama biz kolaylık olsun diye YPG demeye devam edelim. Şimdi YPG'ye yönelik bir operasyon ama YPG orada ABD ile birlikte hareket ediyor IŞİD'e karşı. Ne olacak? Burada tabii Türkiye'nin böyle bir operasyonuyla da ABD ile karşı karşıya gelmiş olacak. İki NATO müttefiki. Bunu tabii ki İran'da, Rusya'da böyle bir neticeyi istiyorlar. Yani zaten Rusya'nın siyasetinin ana hedeflerinden biri her zaman böyle Türkiye ile Batı arasında bir ayrışma sağlamak olduğunu biliyoruz. Şimdi peki ama biraz daha ayrıntılarına girmeye çalışalım. Diyelim ki böyle bir anlaşma şu anda iktidar medyasına yansıttığı kadarıyla öğrendiğimize göre aşağı yukarı şöyle bir anlaşmadan bahsediliyor. Esad İdlib'i alacak. Bunun karşılığında da Türkiye, Erdoğan da YPG'nin üzerine gidecek. Ona izin verilecek.
Bir pazarlık çünkü, söz konusu yani.
Evet, böyle bir pazarlık olduğu belli. Ama yani bunun gerçekleşme ihtimali çok çok düşük. Neden? Şimdi böyle bir şeyin olabilmesi için öncelikle İdlib'e bakalım. İdlib'de Heyet Tahrir Şam adlı bir aşırılıkçı, El Nusra dediğimiz, El Kaide ile iltisakı olan, bir şekilde bağlantılı olan çıkış noktasında bir örgütlenme var. Bu örgütlenme de orada hakim olan, orayı idare eden, İdlib'i idare eden örgütlenme. Şimdi Türkiye buradan çekildiğinde bu örgütlenme de gidip kuzu kuzu tabiri caizse Esad rejimine teslim olmayacak. Ne olacak? Orada direnişe geçecek. Savaşmaya başlayacak. Bakın İdlib şu anda yüz binlerce Suriye'deki iç mültecilerin dolduğu yer. Yani Suriye'de Esad'ın katliamından endişe eden muhaliflerin oraya zaten böyle tabiri caizse tıka basa mülteci dolu olan bir yer İdlib. Ve öyle bir yer ki BM yardımlarıyla orada açlık felaketi önleniyor. Yani BM yardımları olmazsa ciddi insani felaketler yaşanacak bir yer. Siz şimdi burada böyle yeniden bir çatışma başladığında bunun öngörülebilir ilk sonucu yüz binlerce kişinin tekrar Türkiye sınırına gelmesi olacak. Tam seçime giderken bu Erdoğan isteyeceği en son şeydir. İşin diğer tarafına bakalım. Şimdi burada bunlar olurken, burada yüz binlerce Suriyeli mülteci Türkiye'nin sınırına yığılmışken, şimdi başlatalım hani bu senaryoda Türkiye'de YPG'ye karşı bir operasyona başlamış olsun. Şimdi şöyle bazı sıkıntılar var. Önce bir IŞİD meselesi var. IŞİD, YPG kontrol altında tuttuğu bölgelerde IŞİD'li mahkumların hem gardiyanlığını yapıyor hem de onların dışında bu mahkumların ailelerinin ve IŞİD sempatizanı olduğu düşünülen, varsayılan yaklaşık 50-60 bin kişinin kamp bekçiliğini yapıyor. Şimdi Türkiye burada bir operasyona başladığı zaman YPG diyecek ki ben artık buraları tutamıyorum. Ben artık kendimi savunmaya, Türk ordusuna karşı savaşmaya öncelik vereceğim diyecek. Ve IŞİD'i o boşluktan yararlanıp yani bir nevi zincirlerini kıracak IŞİD ve faal hale geçecek. Ve IŞİD şu anda karşısında böyle bir intikam saldırıları yapacağı hedeflerden biri de Kürtler olacak. Şimdi orada düşünebiliyor musunuz? Bir IŞİD artık yani bir şekilde kontrol altına alınmış IŞİD, Türkiye'nin operasyona başlamasıyla bir kontrolden çıkmış olacak. İki, Kürtlere
nasıl
yönelik...
Nasıl önlenebilir? Yani bu canlanma ile ilgili nasıl bir politika geliştirilebilir?
Bunun çok kolay bir çözümü yok. Fakat şunu çok açık söyleyebiliriz. Türkiye'nin oraya ABD ile Rusya ile böyle koordine etmeden yapacağı bir operasyon hiç beklemediği neticelere yol açacaktır. Ve bundan dolayı da Türkiye, düşünün IŞİD'in kontrolden çıkmasının tüm sorumlusu olarak Türkiye görülecektir. Şimdi Türkiye orada IŞİD'e karşı operasyon yapsa bu sefer IŞİD'in Türkiye'de uyuyan hücreleri olduğundan bahsediliyor. Bunlar da tahmine müsait. Bir yandan da yüz binlerce insan sınırda olacak. Açıkçası ben böyle burada böyle büyük bir çözüm görmüyorum yani. Hani Erdoğan ve Esad görüşmeye başlayınca Suriye'de sanki bütün kördüğüm çözülecekmiş gibi. Öyle bir netice görmüyorum. Yani bu iş o kadar kolay değil. Ve şunu da söylemek istiyorum. Yani şimdi bir şekilde burada Amerika'nın dışlanmaya çalışıldığını, hatta işte Avrupa'yla hiç danışılmadığını görüyoruz. Bu da yanlış bir strateji. Nasıl ki başta Esad rejimini bu şekilde karşıya almak, bu şekilde ilişkileri koparmak, Suriye'ye bu denli müdahil olmak yanlışsa, bugün Erdoğan'ın Rusya'yla, İran'la birlikte koordine ederek orada Batı'nın etkinliğini, ABD'nin etkinliğini tamamen dışlamaya çalışması da yanlış bir siyaset. Yani herkesin gücünü dikkate alarak ona göre bir siyaset izlemeniz lazım. Şimdi bunu yapmadığınız vakit ister istemez Batı'yı tepkiye zorlayacaksınız ve şunu da biliyoruz. Batı tepki göstermeye başladığı vakitte Erdoğan hemen geri adım atıyor. Bu Suriye siyasetinde özellikle orada IŞİD da söz konusu olduğu için artık Türkiye'nin ABD ile yakın bir koordinasyon sağlamadan Suriye'de böyle bir Suriye sorununun çözümünü sağlaması mümkün değil. Yani burada Esad'la da görüşülecek ama ABD ile de görüşülecek. Bakın ABD hala Esad'a yaptırım uyguluyor. Burada Batı'nın genel olarak Esad rejimine yönelik tutumunda bir değişiklik olmazsa gene Suriye'de bir çözüme ulaşmakta zorluk çekilir. Hatta yani böyle bir çözümün olabileceğini de sanmıyorum. Şimdi burada yani böyle bir topyekün bir yaklaşım geliştirilmesi zorunluluğu var. Peki yani şu soruyu soralım. Seçim öncesinde neden Erdoğan Esad'la böyle bir barışmanın yolunu arıyor? Bu bence böyle büyük bir şey değil. Yani işte ben İdlib'i vereyim, sen YPG'yi ver. Böyle bir şeyden ziyade daha sınırlı olduğunu düşünüyorum. Yani Erdoğan'ın kafasında muhtemelen İdlib civarında, İdlib bölgesinde daha sınırlı tavizler verip bunun karşılığında da Esad rejiminin YPG'ye yönelik bir operasyona işte yeşil ışık yakmasını sağlamak var gibi gözüküyor. Yani burada daha küçük hedefler söz konusu bence.
Bu çizdiğiniz çetrefilli tabloda biraz mülteci akımına geri dönmek istiyorum. Sınır civarında artarak devam eden mülteci krizine de biraz referans verdiniz ama yani seçim süreci için, Türkiye için, şimdi iç politikaya geri dönmek gerekirse bu Suriye kriziyle en önemli etkileşim sağladığı ortak nokta mülteci krizi. Sizce Esad iradesindeki bir Suriye'ye bu şartlar altında mültecilerin dönmesi mümkün mü?
Şu an Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin Esad idaresindeki Suriye'ye geri döneceklerini sananlar gerçekten Suriye'de son 10 yılda ne yaşandığına ilişkin hiçbir fikri olmayan insanlar olmalı. Böyle bir ihtimal yok. Bu insanları döndüremezsiniz. Ne zaman dönerler? Şimdi biraz önce bahsettik yani topyekün bir yaklaşım sergilenmeli. Şimdi Birleşmiş Milletler'in bu konudaki yani Suriye'de çözüme yönelik bazı işte önerileri var. Bu Cenevre görüşmeleri var. Yani burada ortaya çıkan bir husus var. Bir anayasa oluşturulması lazım Suriye'de. Yani Suriye'de böyle Suriye'nin oluşturan temel grupları, temel etnik ve dini grupları temsil eden bir hükümetin, bir rejimin ortaya çıkması, bunun da uluslararası kamuoyu tarafından, Batı tarafından onanması halinde o zaman bu Suriyeli mülteciler tabii ki dönerler. O zaman kendilerine yönelik bir tehdit hissetmezler. Ama Esad rejimi devam ediyor orada, Esad rejimi veya yeniden kuruluyor. Dediğim gibi bunun önünde ciddi engeller var. Böyle o kadar kolay değil. Doğru, Esad ölmedi ayakta. Güçlü bir aktör Suriye'de ama bu tekrar ülkenin kontrolünü yeniden rahatlıkla elde edeceği anlamına gelmiyor. Şimdi böyle bir ortamda bu Suriyeli mültecileri geri döndürebilmemiz mümkün değil. Yani şöyle şeyler de görüyorum. İşte Esad söz veriyor, onlara af sağlayacak. Yani bunu kimseye ikna edemezsiniz. E ne yapacaksınız? Yani kolluk kuvvetlerini kapılarına mı göndereceksiniz? Biz anlaştık Esad rejimiyle. Hayır. Zaten bu uluslararası anlaşmalara aykırı bir tutum olur. Diyelim ki hadi uluslararası hukuku dikkate almıyorsunuz. Gönderdiniz. Şimdi bakın fotoğrafı görüyor musunuz? Bir yandan Türkiye'nin çekilmesiyle böyle paldır küldür sırf YPG hedef alması nedeniyle. Yani bir oraya girişi hata, çıkışta ayrı bir hata olacak eğer böyle olsa. Yüz binlerce mülteci Türkiye Suriye sınırında. Yüz binlercesi de Türk kolluk kuvvetlerince sınıra getirilmiş çünkü Esad rejimine tekrar iade edilecek. Bu tam bir kaos. Yani bu aslında böyle bir fotoğraf Erdoğan rejiminin Suriye siyasetini nasıl bir çıkmaza soktuğunun itirafı tüm dünyaya alemi olacaktır. Erdoğan da seçim öncesinde böyle bir şeyi hiç tercih etmez.
Yani bu bahsettiğiniz çıkmaz politikalar ve başarısız yol haritalarının bir farklı versiyonu da aslında Afganistan'da devam ediyor. Bu hafta öne çıkan bir başka kritik konu başlığıysa Taliban rejiminin Afganistan'da birinci yılını doldurmuş olması. Biraz ondan da bahsedelim arzu ediyorum. Her türlü insan hakkının, yaşam hakkının öncelikli olarak korkunç bir şekilde ortadan kaldırıldığı bir yıl oldu Afganistan için. Geçen yaz yine bu sizin aynı bahsetmiş olduğunuz uluslararası ilişkiler teorileri aslında Amerika cenahında bu başarısız geri çekilme planının müthiş bir fırsata çevirip gerçekten 20 yıl öncesinden çok daha yıkıcı, ölümcül bir şekilde tekrar yeniden doğmuş oldu Taliban bölgede. Biden bile birçok kez Taliban rejiminin yani bu kadar hızlı ve yaygın bir şekilde başa tekrardan geçebilmiş olmasının kendisi için planlanmamış sürpriz bir gelişme olduğunu söyledi ki bu da yine insanlık adına çok büyük bir talihsizlik oldu yani çok başarısız yönetildi bu süreç. Yine geçtiğimiz Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Afganistan'daki insan hakları kaosu, Taliban'ın yaptırımları biraz gölgede kaldı diye düşünüyorum. Tabii burada Rusya'nın tüm dünya politikasını enerjiden tutun güvenli gıdaya kadar birçok farklı coğrafya içinde farklı seviyelerde diplomatik etkileşimleri, dengeleri değiştiren adımları çok daha fazla öne çıkmış oldu. Hatta eminim siz de hatırlayacaksınızdır. Ukrayna'daki savaş başlayınca birçok medya kuruluşunun ırkçı söylemleri, işte beyaz tenli, mavi gözlü insanların bile aslında mülteci statüsüne düşebilecekleri yorumları çokça kınanmıştı ama bugün baktığımızda sonuç pek de değişmedi. Yani Taliban her gün daha da fazla gaddarlaşan bir tutumda politikalarını sürdürmeye devam ediyor. Yine dünya medyasının gözünde Ukrayna'ya olan ilgiye nazaran böyle bir karşılaştırma yapmak gerekirse Afganistan'la ilgili bir düşüş olsa da yine insan hakları kurumları, uzmanları Taliban'ın bir yıllık hasar raporunu tutmaya elbette ki devam etti. Keza ben de geçtiğimiz yıldan beri birçok Afgan gazeteci ile kadın sivil hakları aktivistleri, önderleri, eğitimcileri ile iletişimdeyim. Bu hafta yine Uluslararası Af Örgütü gibi, Human Rights Watch gibi dünyaca bilinen birçok kurumun Afganistan özelinde raporlamaları yayınlandı. Öne çıkan ciddi krizler var. Bugün itibariyle Afgan popülasyonunun %90'ı gıda güvencesizliği altında hayatlarını sürdürüyor. Açlık kriziyle mücadele ediyorlar. Basın özgürlüğü zaten tümüyle ortadan kalkmış durumda ki sayısız gazeteci, medya çalışanı Taliban rejimi tarafından katledildi geçtiğimiz yıl süresince. Yine önde gelen Afganistan'da azınlık gruplarından olan Hazaralara karşı yıl içinde birçok toplu etnik arındırma katliamları gerçekleşti. Bunlar tarihe not edildi. Tabii her şeyin yanı sıra Afgan temsilcileri birçok kez özellikle kız çocuklarının, kadınların eğitim hakkından men edilmiş olmalarının düzeltileceğini ifade etse de verilmiş sözlerin hiçbiri tutmadı. UNICEF'in yine verilerine göre Afganistan'daki kız öğrencilerin %80'i son bir yıldır eğitim haklarına erişim sağlayamıyorlar. Çok ciddi rakamlar bunlar ki ekonomik dönüşümlerini de yıllar içerisinde görmeye devam edeceğiz. Ama bu Taliban'ın tüm şiddetine rağmen kadınlar sivil ve barışçıl bir direniş içindeler, sokaktalar. Bence tarihi bir direniş ortaya koyuyorlar. Özellikle bu hafta sosyal medyada da birçok video, inanılmaz resimler gördük. Kalabalık gruplar, her türlü silahla kuşatılmış gelmiş Taliban askerlerinin üzerine korkusuzca gittiler. Yine bir BM verisi paylaşmak istiyorum. Bu Ağustos ayı itibariyle Afgan mültecilerin sayısı 2.3 milyona varmış durumda. Geçtiğimiz ay BM'de Güvenlik Konseyi'nde yine Afganistan özelinde bir toplantı serisi gerçekleştirildi. Şimdi Eylül ayının 3. haftası Genel Kurul New York'ta toplanıyor olacak. Eminim Afganistan'la ilgili yeni bir yol haritası çizmek gerekecek. Çünkü bölgedeki durum hiç iç açıcı değil. Sizlerin de eklemek istediği, belki Suriye'ye referans yapacağımız hususlar olabilir diye düşünüyorum.
Aslında Suriye'ye bağlayabileceğimiz bir yer var. Ben şunu gözlemliyorum Suriye'de belli bir süreden beri. Hedüt Tahrirşah'ın Talibanlaşması süreci. Bu ne demek? Şimdi Taliban orada aslında ABD ile anlaştı. Taliban'la anlaşarak çıktı oradan. Bu anlaşmanın temelinde de şöyle özetleyebiliriz. Taliban, Afganistan dışındaki terör örgütlenmelerine, El-Kaide gibi, IŞİD gibi terör örgütlenmelerine kesinlikle destek vermeyeceğini taahhüt etti. Ve bu konudaki anlaşmanın bu bölümüne nedenli sadık kalacağını göstermek için de Amerika ile birlikte örtülü bir ittifak çerçevesinde Afganistan'da IŞİD'e karşı savaştı. Şimdi buna benzer bir durumun İdlib'de de kotarılmaya çalışıldığını, yani Hedüt Tahrirşah'ın El-Kaide ile IŞİD'de arasına ciddi bir mesafe koyduğu ve ben sadece hani kendi bölgemde Suriye'de hedefim o, Suriye'de arzuladığım, hedeflediğim siyasi rejimi kuracağım. Ben başka yerlerdeki örgütlenmelerle herhangi bir destek vermeyeceğim tarzı bir yaklaşım içerisinde. O bölgedeki IŞİD'e yönelik, El-Kaide'ye yönelik operasyonların, yani Batı'nın dronlarla falan gerçekleştirdiği veya özel harekat kuvvetleriyle gerçekleştirdiği operasyonların yine bu Hedüt Tahrirşah'dan alınan istihbaratla yapıldı. Hatta zaman zaman Hedüt Tahrirşah bu gruplara karşı kendisi de bizzat savaşıyor. Böyle bir real politiğin şartlarından istifade ederek bu yapıların kendilerine meşru alan açtıklarını görüyoruz. Yani Hedüt Tahrirşah da bakıyor Taliban'a, Taliban'ın ABD ile ilişkisine bakıyor ve ne tür bir strateji izlemesi gerektiğine ilişkin de bundan dersler almış durumda ve bunu uyguluyor. Bu bize ne söylüyor? Bu şunu söylüyor. Suriye meselesinde Türkiye'nin hem diplomasi hem askeri ayağıyla çok kapsamlı tüm uzmanlıklarını, bu konudaki birikimini ortaya koyan bir yaklaşım sergileyerek, kısa, orta, uzun vadede stratejiler belirleyerek ancak bu bataklığı nasıl kurtabileceğine ve Türkiye'nin bundan sonra en az nasıl etkileneceğine ilişkin bir strateji belirlenebilir, bir yol haritası belirlenebilir. Öyle artık Suriye'de maalesef kolay bir çözüm söz konusu değil. Yani böyle bazen muhalefet cenahından biz iktidara gelince işte hemen Esad'la anlaşacağız, hemen mültecileri göndereceğiz. Ya bunlar gerçekçi yaklaşımlar değil. Bunlar da bir nevi popülist, maalesef halkı kandırmaya yönelik yaklaşımları olarak görüyorum.
Taliban tarzı örgütlerin ve diktatörlerin meşrulaştırılması bence bu söyleminiz çok yerindeydi ve konuyu özetleyen bir durum aslında. Biden'ın hanesinde de hep böyle Amerikan politikasına da referanslar yapıyoruz ara ara, ki burada da seçim arefesine girildi gibi Trump'ın da son zamanlardaki söylemleriyle çok çok önemli yani meşrulaştırılma politikası. Eminim Eylül'de de burada Genel Kurul Zirvesi'nde birçok ülke heyeti tarafından gündeme getirilecek konu başlıklarından bir tanesi. Evet, bugün Suriye'deki önemli gelişmeleri, Türk siyasetine yansıyan seçim politikalarını etkileyecek dengeleri Ömer Bey'den dinledik. Afganistan'daki Taliban rejiminin kanlı geçen bu bir yıllık sürecini yeniden gündeme getirmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum Ömer Bey analizleriniz için. Görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Kronos Podcast.